Halide Edip Adıvar'ın Handan adlı romanını kaldığımız yerden sürdürüyoruz.
Ben sana demedim mi ki ben Handan değilim Müsnü? Bak ellerim ne kadar zayıf. Bak saçlarım nasıl sarı. Ben senin şimdiki sevgilin Mahud'um. Getir elini göğsümün üstüne. Hah, işte öylece öleceğiz değil mi? Ben başka hiçbir el tutmadan seninle öleceğim değil mi? Uyumak istiyorum. Uyuyayım değil mi? Artık kaçmazsın değil mi? Hep bu sonu gelmez değil milerle, başı kolumun üstünde, yüzü daha suskun, sonsuz bir didişmenin yorgunluğuyla daldı. Ve bu, Handan'ın ilk uykusu oldu. Sonra her gece aynı rolü oynadım. Ben yatağının başında, sevgili başı kolumda, o içini çekerek hafif ve titrek bir sesle çektiği ayrılığın ve yıllarca uzayan acının ayrıntısını anlatıyordu. Ben artık bu hareketimin önce onu kurtarmak, ona yardım etmek için başlanmış olduğunu unutuyordum. O kolumun üstünde nefis ve ıstıraplı sesiyle bana söylerken, ben de gözlerimi kapıyor, bu kadının bu kadar sevmiş olduğu Hüsnü Paşa, bu kadına bu kadar ince ve uzun işkence eden Hüsnü Paşa, ben olduğuna inanmak istiyorum. Perişan saçlarının yumuşak ve canlı dalgaları kolumun üstünde, ses şekliyle akan çeşitli ve çekici ruhu kulaklarımda, hayır, bütün varlığımda onu dinliyorum. Bu titreyişlerin güçsüzlüğünde, şiddetinde ne fırtına, ne cehennem, ne acı var Server. Bu her gece aynı saatte başlıyor, aynı saatte Handan'ın derin bir uykuya dalmasına kadar sürüyor. Şimdi o tanınmayacak kadar zayıf. Yüzünde bir çift büyük gözden başka bir şey yok. Vücudu eski Handan'ın iskeleti. Elleri bir gölge gibi titrek ve cansız, hareketsiz yatarken, gündüzleri bazen gözlerini açıp uzun uzun hemşire Janet'e veya bana bakıyor. Henüz gözlerinde bir tanımak pırıltısı görmedim. Fakat hissediyorum ki gözleri bir şey arıyor. Geçmişini, hayatını, hastalığıyla giden bütün kimliğini arıyor, arıyor. Doktor Charles ümitli, menenjitten kurtulduğu sayılır diyor fakat o kadar korkunç bir zaafı var ki, bilmem zavallının beyni yerine gelecek mi? 3 gün var ki bir kızım oldu. Şimdi hemşire Neriman'ın yanında. Ben bütün Handan'ın başındayım. Her dakika, her an. O bazen gözlerini açıyor. Yatağının yanında kendini bekleyen bana bakıyor. Belli belirsiz ve anlamsız fakat eski tatlılığını elde tutan gülümsemesiyle ruhumu karıştırıyor. Tekrar güzel gözlerini benden saklıyor. Aa, o kadar yavaş yavaş, o kadar tatlı tatlı gülüyor ki. Elimden damla damla giden bu sevgili, bu pek sevgili kadınla beraber ben de benliğimden damla damla akıp gidiyorum. Neriman kızımın adına Handan koydu. Bu küçük, biçimsiz et parçasını Handan'a pek benzetiyor. Ben artık bir şey bilmiyorum. Şimdi tamamen bütün çevremden çekilmiş, ilişkimi kesmiş gibiyim. Neriman'a bile eski tesellileri veremiyorum. Şimdi o daha çok beni avutuyor, ümitli ve neşeli. Bak ben bir kalkayım da Handan'ın başına geçeyim, sen iyileşirsin diyor. Yarın Handan'a bir konsültasyon daha yapacaklar, bakalım sonuç ne olacak. Ateşi inmiş olduğu halde yine de lakırdı söylemeyen, hala kırık ve ölü duran bu hayat makinesi, bunun acaba sakatlık neresinde? Refik Cemal. Refik Cemal'den Server'e, Londra, 15 Mayıs 1906. Handan'a bir konsültasyon daha yaptılar. Beyninin yerine gelmemesini anlamıyorlar. Hastalık başlayalı 40 güne yakın oluyor. Devresi atladı, ateş tamamen düştü fakat gözlerine anılar hala geri dönmedi. Birkaç gündür iştahı da iyi. Elimizden süt fincanını belli belirsiz gülüşüyle alıyor, içiyor. Bittikten sonra da doymamış bir küçük temizliğiyle yüzümüze bakıyor. Hemşire Janet ve ben, onun dünyasını dolduran 2 kişi. Handan'da şimdi ne geçmiş, ne hal, ne gelecek var. Sanki hayatını anılarıyla beraber hastalık silmiş götürmüş. Bir çocuğunki gibi bembeyaz, boş bir dimağıyla yaşıyor. Bir kuzu gibi yumuşak ve uysal. Hemşire Janet yataktan kaldırıyor, saçlarını tarıyor, iki uzun örgü yapıyor. Sonra ben onu bir çocuk gibi kaldırıyorum, şezlonga götürüyorum. Yastıklarını düzeltiyoruz. Gözleri durgun ve memnun, bütün davranışlarımızı seyrediyor. Yüzündeki yorgunluk tamamen geçti. Bakışları birer ayna gibi berrak. İki örgüsü, küçük başı, durgun ve solgun yüzündeki bir çocuk temizliğiyle ne kadar yeni ve çekici bir Handan. Hissediyorum ki hemşire Janet'ten daha çok bana bağlı. Tabii benim kim olduğumu hatırlamasından değil. Bu her akşam yemini veren bir kimseye bir küçük güvercinin bağlılığı gibi bir şey. Elleri dizlerinde, başı sezlonga dayalı, sevimli gözleri duvarlardaki kağıdı seyrederken ben kapıdan girer girmez bakışlarında inançla iddiasız bir sevinçle dolu bir gülümseme uyanıyor. Yanına gidiyor, oturuyorum. Ellerini elimin içine bir çocuk gibi sessizce bırakıyor. Ona her gün soruyorum. Nasılsın Handan? Bugün daha iyisin değil mi? Cevap olarak başını sallıyor ve gülüyor. Ne demek istiyor? Hemen hiç lakırdı söylemiyor. Bununla birlikte söylenen lakırdıyı anlıyor gibi çünkü onu giydirirken hemşire Janet'in kolunu kaldır, başını çevir gibi buyruklarına hemen uyuyor. Neriman şimdi kalkabiliyor. Geliyor Handan'ın yanında birkaç dakika oturup gidiyor. Handan onu da tanımıyor. Hep aynı şefkatli, kendini koyuvermiş gülümseme. Kanatsız bir küçük yavru kuş. Henüz yürümeyen, söylemeyen bir çocuk nasıl dikkate muhtaçsa, Handan da öyle. Yatırıyor, kaldırıyor, giydiriyor, gezdiriyor, yediriyoruz. Bunları yapmasak böyle sessiz ve şikayetsiz ölüp gidecek. Bu hali ruhumun ince ve yumuşak tellerini nasıl sarsıyor bilsen Server. Seziyorum ki ruhumun en gerçek çocuğu şimdi bu sevgili sakat kadın. Kucağımda kızım küçük Handan'ı tuttuğum zaman nasıl onun güçsüzlüğü, zayıflığıyla ruhumda kuvvetli, büyük bir himaye, sonsuz ve hoşgörülü bir şefkat uyanıyorsa, Handan'da da uyanıyor. Yalnız Handan'a karşı duyduğum acımak ve sevmek sonsuz surette daha tam, daha ince ve derin. Bu yeni sakat Handan, işte bu benim ruhumun sevgilisi. Bütün evrende onun gözlerine ışık, onun ellerine değnek, onun bütün ihtiyaçlarının hizmetçisi, onun yetim ve ebediyen yalnız sakat ruhunun eşi olmaktan başka bir arzum, bir isteğim yok. Onun için yaşıyorum. Neriman bile bu beni tamamen kaplayan şeyi sezdi. Fakat sevgili hasta yeğenine böyle derin bir şefkat verdiğim için minnettar görünüyor. Bazen acaba kendisinin ihmal edildiğini duyuyor, sızlanıyor mu diyorum. Herhalde duyuyorsa da bu hasta kardeşini yaşatmak için yaşayan bu şefkatten onu yoksun bırakmak istemez sanırım. Yalnız geçen akşam Handan uyuduktan sonra ben ateşi var sanarak yatağının başını bırakmamıştım. Neriman yalnız uyuyamadı, geldi, müşfik bir serzenişle. Hemşire Janet'iniz burada, sen artık gel Refik, dedi. İki gündür Handan sabahları boynuna sarılan Neriman'ı öpüyor. Geçen sabah Neriman'ı öptükten sonra pek tabiymiş gibi gözlerinde aynı uzak gülümsemeyle bana da uzandı. Neriman'ın yüzüne baktım, gözlerinden yaşlar boşanarak, başını uzat seni de öpsün, dedi. İki gündür onu hemşire Janet'le giydiriyor, Hyde Park'a kadar götürüyoruz. İlk giyindiği vakit üstünü yadırgar gibiydi. Sonra alıştı. Fakat dikkat ettim, bütün yüzü ve ruhu gibi yürüyüşünde ve davranışında da bir çocuk sadeliği var. Bu halinde ne kadar güzel. Hyde Park'ta güneşte oynayan çocuklara durgun ve gülümser baktı durdu. Şimdi doktor her gün çıkarmamızı söyledi. Hala pek sıkı bir dikkat istiyor. Doktor Charles geri dönmemekte direnen zekasının karşısında azıcık şaşırıyor. 10 gün daha anılarının ve zekasının geri gelmediğini görürsek Paris'te müteassıs doktor Şey'e götürmemizi söylüyor. Şimdilik hemşire Janet hemen bize yerleşmiş gibi bir şey. Bende de artık bu sakat kadından başka bir şey yok. İtiraf edeyim azıcık vahşi ama Handan'ın zekasının dönmesinden azıcık korkuyorum. Şimdi gözlerinde o kadar tamamen bana dayanan, beni bekleyen, ben olmasam olamayacak gibi titreyen bir hali var ki. Hala söylemiyor. Fakat ben odasına gitmekte gecikirsem, hemşire Janet sessizliğinin gittiğini, bir şey arandığını söylüyor. Hatta dün ben çocuklarla salondayken kapı açıldı, röpteşambrı ile Handan içeri girdi. Arkasında hemşire Janet geliyor ve ne yapacağını bekliyor gibiydi. Önce odada bir şey arıyormuş gibi bakındı. Sonra beni görür görmez, o saf çocuk gülüşüyle bana doğru geldi, elimi yakaladı, bir çocuk gibi memnun içini çekti, koltuğuma sokuldu, oturdu. Bu hali beni nasıl ağlattı bilsen Server. O durumuyla ruhumun en çok acıyan ve seven yerine o kadar yerleşiyordu ki. Hayır. Eğer bu kadın ebedi bir sakat olsa bile ben ona bakacağım, ben onu seveceğim. Bir anne, bir kardeş gibi ona bakacağım. Refik Cemal. Refik Cemal'den Server'e. Telgraf. Londra, 25 Mayıs 1906. Hasta bakıcıyla beraber Handan'ı çarşamba günü Paris'e getiriyoruz. Kalede gel bizi bekle. Doktora götüreceğiz. Refik Cemal'den Neriman'a. Paris, 27 Mayıs 1906. Neriman'cığım. Yeğenini getirdik. Dün doktor şeye götürdük. Uzun uzun muayeneden ve incelemeden sonra özel hayatı, hastalığının nedenleri hakkında benden uzun uzun açıklama istedi ve kararı şu oldu. Handan, bir ay kadar eski çevresinden, özellikle Londra'dan çıkarılacak, tamamen yabancı bir memlekette bir ay kalacak, çok düzenli ve sessiz bir hayat geçirecek. Sonucunda zekası geri gelmese bir daha muayene edecek. Belki de başından bir ameliyat zorunluluğu çıkacak. Sanki o gece düşerken başını yere çarpmasından doğma bir uğur filan başına bu hali getirebilirmiş. Fakat ameliyatın da ona şifa vereceğine pek %100 söz vermiyor. Büyük bir ihtimal var diyor. İstanbul'a kuzguncağı götürmeyi teklif ettim. Geçmişiyle ilişkisi olan yer olmaz diyor. Bir de hastalığı sırasında yanında benimle hemşire Janet'in bulunduğunu söyledik. Doktor Şeyh'in incelemesi ve muayenesi sırasında Handan'ın bir çocuk gibi elimi bırakmak istememesi ve o yeni tuhaf sinirliliğini göstermesi doktorun dikkatini çekti. Bana bu bağlılığının onun tedavisinde pek işe yarayacağını ve benim her ne olursa olsun kendisini bırakmamın hasta için pek fena olacağını söyledi. Şimdi Neriman bu pek tuhaf ve zor bir mevki. Önce Londra'daki evimizin bir yıllık kirası verilmiş, yerleşmişiz. İtalya'ya kadar hepimiz birden bir gezi ve orada bir ay hayat benim bütçemi sarsar. Sevgili yeğenimiz Handan için bir insanın yapabileceği her şeyi yapmak isterim. Fakat para fedakarlığını hırsızlık etmeden yapamam. Bunu olduğu gibi ayrıntılı bir mektupla dün Cemal Bey'e de yazdım. Her yanını açıkladım. Doktorun pek kesin ve pek şiddetli buyruklarından biri de Hüsnü Paşa'yı görmekten, Handan'ı önlemek, hatta iyileştikten sonra bile. Bu hale düşüren o olduğuna göre Hüsnü Paşa'nın hasta üzerinde yapacağı etki her fenalığı doğurur diyor. İşte bütün açıklama. Bir de senin fikrini soruyorum. Mektubum 3 günde Cemal Bey'e ulaşacak. Karşılığı da 3 günde gelir. Cevabını burada beklemeyi uygun gördüm. Verilecek karara göre Handan'ı oraya mı getirelim yahut başka bir yere mi götürelim? Çünkü yolculuk onun için pek zor oldu. Gerçi daima bir kuzu gibi uysal. Fakat manş sinirlerini bozuyor. Birçok gaseyan etti. Hastalıktan beri ilk defa olarak pek çok ağladı. İki yanaklarından öperim sevgili Neriman. Yavrucuklarımızı da öperim. Bana hemen yaz. Refik Cemal. Neriman'dan Refik Cemal'e. Londra, 30 Mayıs 1906. Refikciğim, mektubunu alınca fazlasıyla ağladım. Handan'ın beyninin ömrünün sonuna kadar sakat kalma ihtimali öyle korkunç bir şey ki. Bu olamaz, olamaz Refik. Handan'ın hep böyle canlı bir ölü olması ne demek olur? Benim duygularıma göre güneşin sonsuz olarak tutulması gibi bir şey. Çocukluğumuzu, gençliğimizi, bu uzun yılları ve bu uzun yıllarda Handan'ın hayatıma koyduğu manayı, tecrübeleri düşünüyorum. Onları çekince bir ölü, bir aptal olacağımı sanıyorum. Beni düşünme Refik. Ben bir ay çocuklarımla Londra'da seni beklerim. Sen İtalya'ya mı, nereyeyse götür onu. Yüreğimde Handan'ın beyniyle beraber başka bir şey daha kaybettim duygusu var. Sensiz bütün budala, boş ve mutsuz oldum. Ne oluyorum, ne oluyorum Refik? Sen de bu felakette kendini unuttun. Bari bizi unutma Refik. Amcamdan mektup alır almaz bana yaz. Gözlerinden, yanaklarından öperim. Sevgili kocam. Neriman. Cemal Bey'den Refik Cemal'e. İstanbul, 3 Haziran 1906. Oğlum. Bilmem sana ne diyeyim. Allah razı olsun. Seni Allah bu felaket zamanı için bizim ailemize bir melek diye gönderdi. çocuğuma, en sevgili çocuğuma, hayatının ışığı, her şeyi olan Handan'ıma bakamamak, ondan uzak olmak felaketinde senin bir kardeş gibi onu koruyup bakman, bana her gün şimdi tamamen ağaran sakalımdan gözyaşları akıtıyor. Ve bu yaşlarla dua ediyorum. Para için düşünme yavrum. Aylığımdan başka geçineceğim yok ama ecdadımdan kalma bir evim var. Onu sattım. Şimdi telgrafla 100 lira gönderiyorum. 400 lira da bankada senin adına hazır duracak. Handan'ı İtalya'ya götürünüz. Ameliyat gerekirse onu da yaptırınız. Bize Allah acısın. Hüsnü Paşa'nın bu kadar aydır onu hastalığında sormamasına bilmem ne diyeyim. Yalnız eğer bu uğurda ölmüş olsam bile çocuğumu bir daha o adama göstermeyeceğim. Handan'ım, mini mini öksüz çocuğum. Ah Refik, Handan'ı 8 aylık bir bebekken bu hale getirip de sonra bu kara günleri görmek. Neyse, belki Allah bizi acıyacak. Neriman isterse çocuklarla onu İstanbul'a gönder. Masrafını bankadan al, teyzesi ağlıyor. O yavrucağın Avrupa'daki bir yıla da fena geçti. Onu bir ay yalnız orada bırakmak doğru değil. Hem de çok göreceğim geldi. Neriman'ın eli elimde olursa biraz Handan'ımdan ayrılmadım sanırım. Aslında o iki çocuğu birbirinden ayırt ettirmek istemem. Gözlerinden öperim yavrum ve tekrar Allah sana bu büyük kardeşliğinin insanlığının karşılığını versin derim. Çünkü yaptıklarına karşılık vermek biz güçsüz insanların kudretinden çok çok fazla oğlum. Babanız Cemal. Neriman'dan Refik Cemal'e. Londra, 8 Haziran 1906. Amcamın mektubuyla beraber ikinci mektubunu da aldım. Sen fikrini bildirmiyorsun. İstanbul'a gitmek isterim Refik. Amcamın yanında bu felaket daha az ağır duyulacak. Giderken de Paris'te seni ve Handan'ı bir iki gün doya doya görürüm. İçimden bir şey, Handancığımızı artık bu son görüşüm olacak diyor. Dayanamıyorum Refik. Keşke ben öyleydim. Ne gün hareket edeyim? Neriman. Refik Cemal'den Neriman'a. Paris, 10 Haziran 1906. Bugün Server'i gönderdim. Seni getirecek ve İstanbul'a kadar beraber gidecek. Seni yavrularımla yapayalnız yolda tasarlamak beni çıldırttı Neriman. Bu hale yüreğim titriyor. Sevgili, sevgili Neriman. Bu zavallı Handan'la meşgul olurken acaba kendi görevimi, seni yeterince sevmeyi unutuyor muyum? Unutursan bana hatırlat. Çünkü bugünkü küçük mektubunla pek sarsıldım. Ve Kuzguncuk'ta bana bir beyaz melek gibi gelişini hatırladım. Beni affet Neriman. Çünkü sinirlerim çok bozuk. Bakalım ne olacak. Refik Cemal. Server'den Refik Cemal'e. Paris, 20 Haziran 1906. Treninizin arkasından gözlerinden yağmur gibi yaşlar akan Neriman Hanım'la bir arabaya atladık ve tam bizim otelin önünde durur durmaz bir sayın bay da arabanın kapısı önünde durdu. Ben bu kadar temiz bir adamın benim arabanın kapısını neden açtığını düşünürken hükmeden ve biraz hırçın bir ses "Kaç gündür sizi arıyorum Server Bey" dedi ve sanki bir şey olmamış gibi gözlerinden akan yaşları bu manzara karşısında duran Neriman Hanım'ın elinden tutup indirdi. "Sen Paris'te ne arıyorsun Neriman? Yoksa fena bir gülüşle Server Bey'e misafir mi geldin?" Neriman Hanım tiksinen ve kızgın elini çekti. Ben hemen söze atıldım. "Yarın kendisini İstanbul'a götürüyorum. Ya Handan ya Refik Cemal Bey onlar nerede?" Hüsnü Paşa gözlerini öyle açıyordu ki korktum. Nereye gittiğinizi senden bir haber alıncaya kadar söylememeyi yerinde gördüm. Bununla beraber biraz alay etmekten kendimi alamayarak... Benim size Handan Hanım'ın sağlık durumu hakkında verdiğim son haberlere göre çoktan ahiretin yolunu tutmuş olması gerekirdi dedim. Ben size şimdi Handan'ın nerede ve nasıl olduğunu soruyorum. Handan Hanım'ı hava değişimine götürdüler. Pek doğal. Benim karımı bana haber vermeden nereye götürüyorlar? Hem niçin? Hasta. Hala mı? Evet, bu defa iyi olmayacak bir şey. Ben onu bir tifo geçirdi sanıyordum. Ben size onun menenjit olduğunu söyledim. Hatırlamıyorum. Şimdi soruyorum. Şimdi beyni bozuk. Ya. Epeyce bir susuştan sonra kısık bir sesle, şimdi hava değişimine onu kim götürdü? Bir hasta bakıcı. O kadar mı? Bir de Refik Cemal Bey. Adresini bana veriniz, gideceğim. Üzgünüm Paşa Hazretleri, adresini ben de bilmiyorum. Yerleştikten sonra yazacaklar. Ben de 10 gün sonra tekrar Paris'teyim. Sizi gelir bulurum. Ben Siyazizim. Adio Neriman. Düşünceli ve alt üst bir yüzle çıktı gitti. Kendi kişiliğine özgü bir adamcağız. Hemen hemen hoşlanıyorum gibi bir şey. Server. Serverden Refik Cemal'e. İstanbul, 24 Haziran 1906. Bu sabah İstanbul'a vardık. Bir gece Viyana'da kaldık. Karın çok üzgün. Hele biz ekspresten inerken beyaz sakalıyla ağlayan Cemal Bey'le sarılıp orada kalabalık içinde o kadar ağlaştılar ki, itiraf ederim, ağlamak nedir bilmediğim halde boğazım, gözlerim gıcıklandı durdu. Sabri Hanım, iki genç kız biz eve gelir gelmez bir ağlamak konseri daha yaptılar. Hepsi Handan'a meğer nasıl bağlı. Handan'ı sevmek bulaşıcı bir hastalık gibi geliyor bana Refik. Adeta benim bu herkesin tutulduğu hastalıktan hariç kalmama canım sıkılıyor. Bu akşam o kadar uzun süre birbirinden ayrılmış aile fertlerini yalnız bırakmak için erken çekilmek istedim. Yaşlarını benim yanımda tutabileceklerini hepsi söylediler. Kaldım. Ve epeyce de avutmayı başardım. İçlerinde en az ağlayan Şehper, o da bana gözleri kırmızı görünmesin diye galiba. Fakat Neriman ve Cemal Bey tamamen yaşama yayları kırılmış iki makine gibi. Ya sen ne yapıyorsun? Kuzguncuk pek nefis bir yer. Ben de 3 gün sonra İstanbul'dan hareket edeceğim. Yarın sabah erkenden babamı görmeye gideceğim. Beni görünce nasıl şaşıracak? Belki de biraz kızacak. Bon nuvi azizim, bonanete daha doğrusu değil mi? Server. Refik Cemal'den Server'e. Sicilya, 4 Temmuz 1906. Bu mektubu Paris adresine yazıyorum. İstanbul'a her gün yazdığım mektuplardan sonra seninle, hayır biriyle kendi kendime konuşmak artık bence kesin bir ihtiyaç oldu. Buraya geleli 15 gün geçti fakat bütün yeni bir hayat. Sicilya'da Messina Körfezi'ne hakim bir tepecikte bir köydeyiz. Bu yeri Doktor Şey zaten 1-2 hasta göndermiş olduğundan salık vermişti. Signora Cora'nın evinde 2 oda tutuyoruz. Yan yana iç içe 2 oda. Hemşire Jeanette'le Handan'ın yattığı oda epeyce geniş. 2 küçük yataklarından başka rahatça bir sediri, birkaç sandalyesi var. Ben de Handan'ın koltukta oturduğunu bildiğimden Signora'yı sıkıştırdım. Eski İngiliz kiracılarına kalma bir koltuğu balkonun önüne koyduk. Hanım elleri, yaseminler ve mor sakınlarla sarılan bir balkon, önünde Messina denizinin beyaz köpüklü dalgaları süzülüp gidiyor. Odanın arka tarafında adanın morlu, sisli güzel dağcıkları ve bütün çevrede portakal ve limon çiçekleri bahçesi. Evin önünde, açık meydanımsı bir yerde 3 tane büyük kestane ağacı var. Gök mavi, yerler zengin ve kokulu. Bütün havada okşayan bir hareketle insanı kendinden geçirici kokular. Sonra gözlerinin önünde dağlar, deniz, ağaçlar, her şey. Ev sahibesi dişsiz bir koca karı, 13 yaşında tahmin ettiğim bir torunu var. El kadar esmer yüzü, büyük ve ateşli siyah gözleri ve 2 uzun siyah örgüsüyle göze pek hoş geliyor. Sonra ince ve küçük vücudu bir dağ keçisi gibi çevik ve hayat dolu. Öğle vakti gökten, yerden ve bütün ağaçlardan, çiçeklerden fışkıran sıcak hayatla, o da ahenkte gidip karşıdaki kestanelerin altına boylu boyuna yatıyor. Başı ellerinin üstünde, çıplak esmer ayakları hareket dolu, sevgilisi Alberto'yu bekliyor. Çünkü koca karının gözetlemesinden ancak o zaman kurtulabiliyor. Handan iyileşiyor. Eminim ki ömründe hiçbir vakit kavuşamadığı sağlığa burada kavuşuyor. Yüzü toplandı, pembeleşti. Gözleri 2 koyu güneş gibi. Bütün vücudu en güzel ve yumuşak çizgilerle inceliğini bozmadan yuvarlanıyor. Doktor Şey saçlarını kesmenizi söylemişti. Bunu yapmamak için rica etmiştim. Sonunda fakat kadını bu bir yığın saçla yormayacaksınız, başına toplamayacaksınız, tararken sinirlendirmeyeceksiniz demişti. Ben bundan Neriman'a söz etmiştim. Handan'ın saçlarını kesmek onun kişiliğinden en çekici ve tehlikeli bir parçayı kesmek gibi geliyordu. Biz de şimdi onun saçlarını İtalyan köylü kızlarınınki gibi örüyoruz. Kuşaksız bol beyazlar giydiriyoruz. Ayaklarına sandallar giydiriyoruz. Dışarı çıkardığımız vakit başına sadece bir beyaz tül, arkasına da beyaz ince bir manto giydiriyoruz. 2 gün kaldık, tuvaletini düzdük. Sade, keten, ince şeyler. Hatta dikmesini bile hemşire Jeanette beceriyor. Bu sade kıyafeti, pembe güzel yüzüyle limon, portakal ağaçları arasından çıkan bir eski hikaye kahramanı gibi görünüyor. İtalyanlar çıplak ayakları, hatta küçük kızın sevgilisi bile bu yabancı signora'ya pek ateşli gözlerle bakıyorlar. Fakat signora'nın bir şeyden haberi yok. Yüzü şimdi sonsuz bir sessizlik ve gülümseme içinde, bütün geçmişi, eski kişiliği giden bu kadının ruhunda sade bir ben varım. Bir de hemşire Jeanette. Sabahları hemşire Janet onu yıkadıktan ve bol açık entarisini giydikten sonra ben geliyorum. Saçlarının tuvaletini yapıyoruz. Şimdi saçlarını hemen hiç hemşire Janet'i dokundurmuyor. Ben onu çözüyor, tarıyor, örüyorum. O kadar sonsuz bir şefkat ve tapışla bu ipek dalgalarını acıtmamaya gayret ediyorum ki. Hem de acıtmıyorum. Başına hemşire Janet dokundukça kaşlarını çatıyor. Sonra orada yumurtasını yiyor, sütünü ve ilacını içiyor. Arkasına örtüsünü koyup elinden tutup çıkarıyoruz. Şimdi hemşire Janet onu hemen her sabah gezmesine benimle gönderiyor. Kendi onun öğle yemeği ve odasıyla meşgul oluyor. O bir küçük kuzu gibi ellerini ceketimin cebine sokuyor. Başı çoğu zaman kolumun üstünde güleç ve sessiz geliyor. Kestanelere kadar gidiyoruz. Biraz bu güzel gölgeli ağaçları seyrediyor, sonra yine bana uyarak yürüyor. 10 dakika ötede çıplak bir sırt üstünde eski bir kilise yolu var. O yoldan yavaş yavaş geçiyoruz. O yolda bazen küçük kıza kiliseden dönerken rastlıyoruz. Tutkulu ve zeki gözleri ikimizi de seven ve anlayan bir pırıltıyla kucaklıyor. Ve yarı beğenen, yarı çapkın bir sesle "Buongiorno signor" diyor. Handan'ın lakırdı söylemeye başladığını İstanbul'a yazdığım vakit bilmem orada mıydın. Şimdi ufak tefek konuşuyor. Doktor Şeyh'in tavsiyesi üzerine onunla günde aralıklı zamanlarda 10'ar dakika konuşuyorum. Söylüyorum. Adeta yeniden lakırdı öğretir gibi öğretiyorum. En önce benim ismimi söylemesini, öğrenmesini istedim. Fakat bilmem benim hemşire Janet'ten çok geveze olduğumdan ve hemşire Janet'e daha çok hitap ettiğimden mi nedir? Önce hemşire Janet good morning hemşire Janet dedi. Sonra da Refik desin isterdim. Pek tuhaf olarak Refik Cemal dedi ve daima beni Refik Cemal diye çağırıyor. Fakat sanmam ki hastalığından önceki halimi hatırlasın. O hep hastalığından sonraki hayatını yaşıyor. Akşamları hep beraber çıkıyoruz. Hemşire Janet bazen onun elinden tutup kendine dayandırmak istiyor. Fakat o birdenbire sinirlenerek benim koluma sarılıyor. Sonra yine aynı yolda gidiyoruz. Akşamın dağları koyu ve keskin, mor, turuncu gölgelerle boyadığı, bütün bu yaşayan ve seven vadiye zengin ve eski bir vakar verdiği anlarda kilisenin karşısından dönüyoruz. Biz evimize yaklaşırken küçük kiliseden Angelus çalıyorlar. Bu azin ve uzak çanları İtalya'nın kalbinde vuruşunu dinler gibi dinliyoruz. Birdenbire üçümüz de ciddileşiyoruz. Fakat nasıl koskoca, uçsuz bucaksız bir duyguyla ikimiz de yıkanıyoruz. Bu çevredeki olağanüstü hali hemşire Janet'in kuru İngiliz ruhu bile seziyor. Gözlerinden şefkat ve acımayla bize bakıyor. Handan'ın eli eskisi gibi ceketimin cebinde. Oradaki ellerime sıkı sıkı sarılıyor. Onun şimdi tamamen benim olan parmaklarının canlı ve mutlu bir aşkla parmaklarıma dolandığını duyarken bütün varlığımla ona oluyorum. O da benim, o da benim. Eski Handan, Hüsnü Paşa'nın olduğu gibi değil, yalnız benim. Tamamen benim. Bilir misin, sana bir gün ben Adem'le Havva'nın sevgisini en büyük bulurum demiştim. Şimdi bugün biz onların cennetinden çıkmadan önceki hayatlarını yaşıyoruz. O yanındaki adam için vücut bulmuş, yaratılmış ve ondan başka ona uymaktan ve onu sevmekten başka, ona sığınmaktan başka varlığında bir şey olmayan Havva. Ben de onun sevdiği Adem. Henüz cennetin güzellikleri arasında çevrenin tanrısallığı içinde, insanlıklarının güçsüzlükleri büyük aşklarında kaybolduğu zamandayız. Bu ne yüksek his Server. Ben artık her şeyi inkar ediyorum. Ben artık tamamen bir rüyadayım. Ben tamamen Handan'dayım ve onda yaşıyorum. Canlarımızı, ruhlarımızı bir el birbirine karıştırmış, bağlamış. Onun geçmişi bir gün uyansa, benim geçmişim beni bir gün çağırsa, birimizden birimizin mutlak o bağa, o kutsal düğümü çekerken canı kopacak, öleceğiz. Geceleri mehtap var. Handan'ın elinden tutup balkona çıkıyorum. Mesine suları sarı yaldızlarla parıldayarak akarken, kestaneler dalların ucundaki gümüşü ışıklarla titrerken, bütün vadi portakallarının kekiklerinin aşkını koku şeklinde döküp insanlara yollarken, Handan sandalyesini yarıma çekiyor, başını dizime koyuyor, uzaklara dalıyor. Bize balkon kapısından bakan hemşire Jeanette, ne yapacağız hemşire Jeanette dedim. Bırakınız zavallı genç kadını, bakalım hastalığı ne olacak dedi. Sonra gözleri dolarak, size de çok acıyorum zavallı genç monsieur, ölürse ne olacaksınız? Sonra madam ve çocuklar dedi. Bu gümüşlü nurlar içinde ruhundan güneşi ebediyen batan kadın yine böyle gümüşü nurlarla ruhunu bana verirken ben orada onun başı üstünde ağladım. Server, server, yahandan tamamen uyanırsa ne olacağım? Bu cennetten, bu büyü ikliminden birdenbire sürülecek miyim? Ben onu tedavi edecektim değil mi? Fakat onun böyle kalması için ve benim onun yanında böyle sonsuzluğa kadar kalmam için neler neler feda etmezdim. İnsana duyacağı, isteyeceği bir şekilde gelmeyen aldatıcı mutluluk. Benimki işkenceli bir mutluluk. Hemen gözlerimi açacağım diye korktuğum birer sabah rüyası Server. Bir şey söyleme bana, darılma bana, felsefe yapma. Biliyorum, fakat artık ben değilim. Refik Cemal'den Cemal Bey'e 10. rapor, Sicilya, 5 Temmuz 1906. Bugün yataktan yine pek iyi kalktı, konuşması çoğalıyor. Kestane ağaçlarına bakarken onlara bu sabah isim koydu. Gözlerine zeka dönüyor. Sabahleyin ona Cora bir gardenya getirmişti. Baktı, baktı, alnı buruştu. Bir şey hatırlamaya çalışıyor gibiydi. Sonunda hem acı hem tatlı bir şey hatırlamış gibi kuzguncuk dedi. Kuzguncuk da odasının altındaki gardenyayı hatırladı sanırım. Bu geçmişi hakkında ilk anısı. Hemen doktor şeye yazıyorum. Refik Cemal. Refik Cemal'den Cemal Bey'e 11. rapor. Sicilya 7 Temmuz 1906. Bir defa hatırladıktan sonra zihninde çorap söküğü gibi geçmiş canlanıyor sanırım. Bir iki gündür dalgın gözleriyle çevresini inceliyor. Hemşire Jeanette özellikle bana uzun uzun bakıyor. Fakat şimdilik hatırladığı şeyler benden eski geçmişle ilgili. Bana ağır ve duraksal bir surette gelen anlatımıyla bir yer tarif etmeye çalıştı. Maltepe olduğunu anladım. En sonunda bir de cenaze, kimin olduğunu bilmek istediği bir cenazeden söz etti. Sanırım zavallı Nazım'ın cenazesi. Bunu da doktora yazıyorum. Refik Cemal. Refik Cemal'den Cemal Bey'e 12. rapor. Sicilya 9 Temmuz 1906. Bugün doktor şeyden bir mektup aldım. Handan'ın zekası geri gelecek. Buna %80 kaniyim. Yalnız bu zekanın geri gelişini pek büyük bir ihtiyatla karşılamalı diyor. Ve beni tanıyıp da hayatı hakkında fazla sual sormaması için Paris'te doğrudan doğruya kendisinin gözlemini yapabileceği bir hastaneye getirmemizi söylüyor. Demek Handan'ın İtalya gezisine son vermek gerekiyor. Fikrinizi alınca Paris'e gidiyoruz. Refik Cemal. Server'den Refik Cemal'e. Paris, 9 Temmuz 1906. Dün Paris'e geldim. Senin o klasik mektubunu buldum. Tevrat'a bir benzer mi yapmak istiyorsun? Fakat Adem babamızın Havva'dan önce evli ve çoluk çocuk sahibi olmadığını unutma. Benim bütün söyleyeceğim şeyleri hissetmiş gibi bana bir şey söyleme diyorsun. Gerçekten diyecek yok. Bir tek ciddi Refik Cemal gülmez. Düşünür, kitaplarından başka bir şey bilmez olan Refik Cemal. Hem de öyle bir aşk ki henüz insanlık bu biçimini görmemiş. Kadın bir hasta, bir deli olduğu zaman. Temin ederim ki ömrümde ne yapsam beni bu kadar şaşkınlığa düşürmezsin. Biz zayıf insanlar, daldan dala konanları, zat-ı alileri gibi sahibi ahlak ve hasenat efendilerimizin bütün gün öğütlerine uyarmalarına uğrayanlar yine pek makul, pek dengeli hareketi severiz. Hatta İstanbul'a kadar gittikten sonra benim için hazırlanan Şehper Hanım'ın siyah gözlerine aşık olmadan döndüm, kaçtım, geldim. Sen seninle hiç ilgisi gerekmeyen yalnız kadına gittin, aşık oldun. Hüsnü Paşa'nın Juliet'i, Maud'u ve bilmem kimi daha tabii olurdu. Affet kardeşim. En az anladığım da Handan'ın sana bu tuhaf bağlılığı. Aslında zaten seni seviyordu. İradesi Hüsnü Paşa'ya bağlı. Neriman'a sevgisi bu aşkına bir duvar oluyordu. İradesiyle Hüsnü Paşa ve Neriman'ı hatırlamak kabiliyeti gelince kendini tamamen bu aşka bıraktı. Romancı olsam senin bu aşkına yazı verirdim. Yanına felsefe ve düşünceler sıkıştırmaya hacet kalmadan iş olur biterdi. Hemen niyetim de var ya, bir de tiyatroya çevirip Paris'te oynatabilsem ben zengin adam, seninle Handan da edebiyatta sonsuz birer çehre oluruz. Şimdiden saçlarının örgüsü, ayaklarının sandalları, bol beyaz elbisesi ve büyük dalgın gözleriyle sahnede dolaşacak bir Handan düşünüyorum. İşin alayını bırakıyorum, doğruluğuna geliyorum. Sana İstanbul'a gitmeden Hüsnü Paşa'ya Paris'te ne sureti rastladığımı ve benden neler sorduğunu söylemiştim. İstanbul'da Cemal Bey'e bu konuyu açtım, köpürdü. Doktor Şen'in söylediğini kendisine anlatınız dedi. Şimdi tekrar rastlarsam ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Allah cezanı versin senin Refik. Çünkü bu sizin garip aşkınız beni bile o kadar meşgul etti ki kendi eski küçük zararsız aşklarımı bile tatsız sade bulmaya başladım. Benim zavallı dostum Refik. Server. Refik Cemal'den Server'e. Sicilya, 10 Temmuz 1906. Senden ses sadağı yok Server. İstanbul'da mısın ki Paris'e yazdığın mektubu almadın? İstanbul'da bile olsan bana bir kelime yazarsın diye ümit ediyordum. Halbuki o da yok. Benim hayatım Handan'la hayatım, çünkü artık başka hayat bilmiyorum, en buhranlı bir dakikasında. Artık aşkımızı son yükseliş dönemine kadar götürdük. Bir adım daha yükselemez. Çünkü mavi gökte baş başa, mavi gökte yanan güneşle beraberiz. Şimdi oradan yuvarlanacak mıyız, orada kalacak mıyız bilemiyorum. Fakat eminim ki mutlak bir şey olacak. Handan uyanıyor, yavaş yavaş çocukluğundan başlayarak her şeyi hatırlıyor. Önce bir gardenyadan ötürü hatırlamaya başladı. Sonra Maltepe'yi, zavallı Nazım'ın cenazesini ve şimdi zannedersem daha sonraki hayatını hatırlıyor. 5-6 gün var ki hemen hiç lakırdı söylemiyor. Dalgın, gergin, düşünüyor. Her yeri, her şeyi uzun uzun inceliyor. Eski Handan'ın ruhu delip geçen ağır bakışların ışığı zaman zaman şimdiki berrak çocuk gözlerinde uçuyor ve ben o zamanlar bir hükümlü gibi titriyorum. Eski kişiliği, eski benliği gelirse bu kadının hayatındaki yerim ne olacak? Onun aşkıyla kendi aramda o kadar sonsuz ve geçinmez uçurumlar buluyorum. Saadetimin biricik güveninin onun bu halde kalmasında olacağını hissediyorum ve bu duygum beni bir vahşi, bir cani yapacak kadar çıldırtıyor. Saçının her telinin değmesiyle kendimden geçtiğim bu güzel başa bir şeyi vurarak onu sonsuz bir budala halinde bırakmak isteğiyle kuduruyorum. Bazen benden hafif çekiniyor sanıyorum. Fakat bazen de eskisinden daha şiddetli, daha hayat ve hararet dolu bir surette ellerimi tutuyor, mehtabı seyrederken başını dizime koyuyor. Dün masanın üstünde Neriman'ın gönderdiği küçük Nazım'la küçük Handan'ın resimlerini gördü. Birbirinin kolları arasında iki çıplak bebek. Altında Neriman'ın yazısıyla küçük Nazım'la küçük Handan'dan babalarına yazılı. Buna baktı, baktı. Bir şey hatırlamak istediği zamanlardaki gibi kaşları çatıldı, bütün yüzü çatıldı, elleriyle şakaklarını tuttu, odada dolaşmaya başladı. Arada uzun uzun bana da bakıyordu. Bu hali benimle seyreden hemşire Janet, dikkat etmeli, doktora götürmeden tamamen uyanırsa ne yapacağız Monsieur Refik diyordu. Gerçekten de ben de yüzünde hastalığından beri ilk beliren fırtınadan korktum. Hem sevgili Handan için korktum hem kendim için. Gözlerindeki bulutlar, şimşekler tamamen aşkımın saf mavi göğünü örtmüştü. Yanına gittim, ellerinden tutup sakinleştirmek istedim. İlk defa olarak ellerini hızla çekti. Balkona karşı gitti, koltuğuna oturdu. Arkasını bize dönmüş, eli başında düşünüyordu. Hemşire Şenet elini dudaklarına götürerek bana sus işareti verdi. Kendisi onun öğle yumurtalarını hazırlamak için aşağı indi. Bilmem bu acı susuş ne kadar sürdü, sonra birdenbire başını kaldırdı, bir şey arıyordu. Beni kendi odamın kapısında görünce, sesinde eski Handan'ı hatırlatan bir zenginlikle, ''Refik Cemal buraya gel.'' dedi. Yanına gittim. Duraksar ve korkar bekliyordum. Elimi tuttu, yanağını elime dayadı, gözlerini kapadı. Yüzünde öyle derin, öyle onu tamamen kendinden almış bir yüce nefsini terk eden bir şey vardı ki çıldırıyordum. Boş kalan elimle saçlarını okşadım, okşadım. Avucum alnında, saçlarında dolaştıkça eski bağlılığını bir gölge yapan ateşli bir alev, koskoca bir alev, gözleri, dudakları, bütün sevgili başı üzerinden dalgalanıp geçiyordu. Bu kadın, dünya kuruldu kurulalı hiçbir kadının sevmediği gibi beni seviyordu. Ah başarı, ah delilik, çıldırıyordum. Bir kelime söylemeye vakit bulamadan hemşire Janet geldi. Fakat Handan çevresinden varlıklar tamamen çekilmiş gibi sıcak yumuşak dudaklarını getirdi, elimi uzun yakıcı bir öpüşle öptü. Hemşire Janet onun beni okşamalarına bir hasta, bir sakat limağın belirtileri diye bakarken bile bugün yüzü değişmişti. Tuhaf tuhaf Handan'ı süzdü. Ertesi sabah gezmeye giderken bizi yalnız bırakmadı ve hep elden geldiğince bizi yalnız bırakmıyor. Bu sade anne şefkati gösteren hemşire Janet'in şu halini açıklayamıyorum. Fakat Handan hiç farkında değil. Sanırım ki bugün şimdi artık Handan beni bilerek seviyor. Nerima'nın kocası olduğumu bilerek. Pek emin değilim. Fakat bu kuşkuyla bana öyle bir insanın erişemeyeceği bir şeye bir aşka erişmiş hissi veriyor. Terazinin bir gözündeki Neriman'ı aldatma duygusunu yeren şey Handan için ne olmalı? Aman yarabbi, ne olmalı? Dün akşam havada bir fırtına dolaşıyordu. Açık balkonun kapısından Messina'nın köpüklü denizi, adanın mor küçük tepecikleri, uzak sevgili kestane ağaçlarının şefkatli gölgeleri gökten inen şimşeklerle bir an ışık gibi açılıp tekrar kararıyordu. Bu yoğun karanlıklarla, bu gürültülü geçici ışıklarla, eski bir şairin dimağında yaşayan birer anı sahnesine benzeyen Sicilya'da, Handan'la ben de karşı karşıya el ele balkonda duruyorduk. Hemşire Janet sandalyesinde horluyordu. Şimşekler geldikçe Handan'ın büyük gözlerinde oynayan ışıklara, alevlere, bir zavallı pervane gibi tutulan ben kendimden geçiyor. Handan, söyle Handan beni nasıl sevdin, söyle beni nasıl sevdin diye feryat ediyordum. Cevap vermedi. İkinci bir parıltıda dudaklarının bana yaklaştığını gördüm. İlk aşk öpüşümüzü, o karanlıklar ve şimşekler içinde İtalya'nın ateşli, tutkulu gözleri karşısında aldık. Ruhumu bu garip ve mutlu işkence, bu öpüşle artık tamamen Handan'ın gözleri, saçları, elleri içinde mühürledi. Gece sabaha kadar Cemal Bey'den Handan'ı hastaneye götürünüz diye gelecek bir mektubun hayaliyle güreştim. Şimdi ruhum rüzgar yerine ateşler estiren bir kasırgayla kavruluyor Server. Sabahleyin hemşire Janet, Handan'ın gece kalkıp bir şeyler yazdığını söyledi. O dalgın ve yorgundu. Aralık dudakları yağmurdan sonra dağlardan gelen taze kokuları emiyor gibiydi. Yavaşça, "Handan sen yazı mı yazıyorsun?" dedim. Başını salladı. "Bana göstermez misin?" dedim. Nefes gibi hafif bir sesle, "Sonra," dedi. Refik Cemal. Handan'ın duygulanmaları. Bütün duygularımda siyah perdeye benzer bir ağırlıkla uğraşıyorum. Asıl şaştığım şey, şimdiye kadar bu perdeyi, bu ağırlığı hissetmemiş olmamdır. Yavaş yavaş bir şeyler, birçok şeyler birden hatırlıyorum. Bunda ülkeler, denizler, insanlar var. Fakat bir sinema seyrediyorum gibi bunlar bomboş ve anlamsız. Büyücek bir odada yatıp kalkıyorum. Daha doğrusu yatırıp kaldırıyorlar. Hemşire Janet, Refik Cemal. Yalnız bu iki kişi yapıyor gibi. Hemşire Janet pek bir şey söylemiyor. Fakat Refik Cemal, Refik Cemal. Ben onu seviyorum. Körler ışığı sevdiği gibi seviyorum. O yanımda olmasa bütün hayat görevlerim duracak sanıyorum. Ne zamandan beri onu seviyorum? Nereden geliyorum? O nereden geliyor? Hayatımda ancak birbirini izleyen güneşli mutlu günler var. Bir de bu günlerin mutluluğunu güneşine veren Refik Cemal. Yatağımın karşısında hemşire Janet kendi yatağına usanıyor. Masanın üstündeki kandil sabah ışığına sırt arıyor. Uyumuyorum. Hemşire Janet kalın kıllı kaşları altında küçük gözleri kapalı, dalgın, şişman çenesi nefes almak için açılıp kapanan dudaklarıyla uyuyor. Kır saçları üstünden başlığı bir tarafa sarkmış, yatağın önündeki küçük masanın örgü örtüsü üstünde işlediği dantel duruyor. Bu örtüler ne tuhaf. Mutlak bunları Coralie yapıyor. Coralie güzel bir kız. Alberto da pek güzel. Dün sabah kestanelerin altında öpüşürlerken biri balkonda gördüler. Alberto şapkasını çıkardı, Koralya gülerek içeri kaçtı. Arkamda Refik Cemal duruyordu. Saçlarımın hafifçe çekildiğini duydum, döndüm. Örgümün ucunu yanaklarına sürüyordu. Ben de senin Alberton değil miyim Handan, dedi. Handan, Handan. İşte beni en çok bu isim sarsıyor. Bu Handan benmişim. Fakat ne tuhaf. Handan içimde kaldıramadığım perdenin arkasında gizli gibi. Uzaktan çıngırak sesleri duyuyorum. Karşısı ne güzel. Bütün bu ismini bilmediğim dünya ne güzel. İçimden karşıki dağlara, ağaçlara, korulara sarılıp öpmek, onlara karışıp gitmek istiyorum. Işık çoğaldı, renklendi. İçeriği dolduruyor, ısıtıyor. Şimdi hemşire Janet kalkacak, beni soğuk suyla yıkayacak, giydirecek. Ondan sonra onun yatağının yanındaki kapı açılacak. Refik Cemal'i göreceğim. Buongiorno Handan diyecek. Ve o da gelip saçlarımı tarayacak. Ne yavaş, ne yumuşak, ne okşayıcı. Saçlarımın üstünde elleri dolaşıyor. Ben annesinin göğsünde yatan bir yavru kuş gibi memnun, ellerini başımın üstünde duyuyorum. Bazen de eğilip sandallarımı giydiriyor. Giydirirken bir saniye ayaklarım ellerinde kalıyor. Bana öyle geliyor ki ben her zaman böyle ayakkabı giymezdim. Dün Koralya büyük ninesine kapıdan geçen siyahlı bir genç kadını gösterdi. Etekleri altında bir çift rugan iskarpin giyiyordu. Bu iskarpinlerin biçimi içimdeki perdeyi titretti. Ben de böyle iskarpinler giyerdim fakat nerede? İki yana ağaçlı büyük bir cadde kalabalığıyla şimdi gözümün önünden geçiyor. Şimdi yeşil büyük, pek büyük bir bahçe, bebeler, askerler. Burası neresiydi? Bir bebe daha Refik Cemal'e benzer bir bebe. Bu nerede benim dizimde otururdu acaba? Bu eski karışık hayaller nasıl kalbimi karıştırıyor? Bir bebe, bir bebe daha var. Siyah bukleli, onu dövüyorum ben. Fakat ben de küçüğüm. Sonra mavi gözlü bir çocuk gelip onu kurtarıyor. O çocukla sabahleyin ders çalışma odasında da beraberdik. Matematik dersini bilmiyordu, ben öğrettim de. Nasıl öğretmenden korkup ağlıyordu?